أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Gül sohbetleri programımızda Peygamberimiz Aleyhisselam'ın akrabalarını yakından tanımak, Peygamber Aleyhisselam'ı hayatımıza örnek almak arzusuyla, amacıyla halaları ve hala çocukları bölümünün 11. bölümüyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum kıymetli dinleyenlerim. Hatırlayacağınız gibi Hazreti Umeyme hala ve onun çocuklarını anlatıyorduk. Umeyme halayı anlattık. Çocuklarından biri olan Abdullah bin Cahş'ı anlattık. Bugün de inşallah Ubeydullah bin Cahş'tan devam ediyoruz. Hayırlara vesile olması dileğiyle. Evet, Ubeydullah bin Cahş'a baktığımız zaman vahiy geldiği yıllarda 23 yaşında görüyoruz. Evli görüyoruz Ubeydullah bin Cahş'ı. Mekke'de neredeyse tamamı puta taparlarken çok az sayıda insanlar vardı. Onlar putlara tapmazlardı. Onlara hanif derlerdi. Allah'ı birleyenler, hanifler derlerdi. İbrahim peygamberin dini üzere gelenler. Bunlardan bir tanesi de Ubeydullah bin Cahş idi efendim. Umeyme halanın oğlu Ubeydullah putlara tapmayan, hanif olan biriydi. Şimdi efendim, bunu kısa bir açmam gerekiyor. Hanif anlaşılıyor az çok ama putlara tapmadıkları halde onlarla iç içe yaşıyorlardı ve bir problem yaşamıyorlardı. Çünkü içi boşaltılmış olan bir din vardı ortada. Allah'ı biliyorlardı ama Allah'a kulluk bilmiyorlardı. Allah'a nasıl kulluk edilir bu bilgi yoktu. Sadece Allah birdir diyorlar. Putları Allah'a ortak koşmuyorlardı. Yani müşriklerle aynı inancı paylaşmıyorlardı. Müşrik değillerdi. Fakat müşriklerin hanif olanlara alay ettiklerini, onlara sıkıntı verdiklerini, işkence ettiklerini böyle bir şey görmüyoruz. Kaynaklarımızda böyle bir ifade yoktur. Şimdi dikkat edin. Dikkat edin. Bu da diğer kardeşleri gibi Ubeydullah İslam'a girince, İslam'a girer girmez problem başlıyor. Yani İslam'a girmek demek La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Kısası kelime-i tevhid, diğeri kelime-i şehadet. Yani bütün putları terk etmek, Allah'ın bir olduğunu ve Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Allah'ın Resulü olduğuna inanmak ve o imanın gereğini yapmaktır Müslüman olmak demek. Bu ifadeyi kullanınca ve bunda saklamayınca tepki başladı. İşte biliyorsunuz sıra hep aynıdır. Önce alay ederler, hakaret ederler, sonra eziyetler başlar. Aynısı bunlara da oldu. Darül Erkam'da İslam'ı öğrenmeye çalıştı. Çok ciddi sıkıntı çekti. İleride vereceğim ama şimdi erkenden söyleyeyim. Ebu Sufyan'ın kızı, yani kızlarından biri olan Remle ile evlidir. Remle. Karı koca İslam'a girerler. Remle müşrikti. İslam'a girdi. Ubeydullah hanif idi. İslam'a girdi. Öteki, yani Remle müşrik olduğu için tamam şirki terk etti anladık ama bu zaten müşrik değildi. Buna rağmen niçin baskı uygulanıyor? İşte bunu ayırmamız gerekiyor. Bu dersin birinci önemli bölümü budur kıymetli dinleyenlerim. Şimdi bir ifade kullandım. Bugün bunlar çok kullanılıyor. İçi boşaltılmış bir din ifadesini kullandım. Dikkat edin. Yani ibadeti yok bu dinin. Sadece işte Hanif'im diyorsun. İşte Allah'ı birliyorsun. Müşrik değilsin. Putlara tapmıyorsun. Hanif'sin. Şeyi bu. Özü yani bunun bu. Ama diğer tarafta ise onlarla işte Kabe'nin yanında yaşıyorsun. Orada putlar var. Bir araya geliyorsunuz. Herkes putlara tapıyor, elini sürüyor, onlara ihtiram ediyor, onlara kurbanlar kesiyor, bir şeyler yapıyor. Ubeydullah bunları yapmıyor. Fakat Ubeydullah baskı yok. Ama ne zaman İslam'a giriyor, baskı başlıyor. Arada fark ne? Yani zaten puta tapmıyordu. Şimdi niye baskı yapıyorlar? Çünkü İslam içi de dışı da dolu bir dindir. İslam sadece vicdanda kalan bir kanaat değildir. İç düşüncesi değildir İslam sadece. İslam insanın bütün hayatını kuşatan, yani sosyal hayatı, siyasal hayatı, ticari hayatı, ekonomik hayatı, aklınıza ne geliyorsa kuşatan bir din. Müslüman da Allah'ın emirlerine, Peygamber Aleyhisselam'ın örnekliğine göre yaşayan bir insan. İşte Ubeydullah hanımı Remle ile beraber böyle bir yaşantıya geçince efendim tepki başladı. Remle'ye önce kendi babası Ebu Süfyan karşı koydu. Fakat biliyorsunuz Müslümanlardan böyle Mekke'de işkence çekmeyen yoktur ama dininden dönen de yoktur. Tahammül ettiler, dayandılar fakat dayanma gücünü aştı. Dayanma sınırını aştı. Şimdi her seferinde aynı şeyleri söylüyorum. Belki siz de artık aynı şeyleri benden duyuyorsunuz ama yani hangi sahabeyi sizlerle paylaşsam bunu görüyorum yani. Taviz vermiyorlar. İnandıklarını yaşıyorlar. Biz de maalesef inanç kültür haline geldi. İslam kültürümüz var. İslam bilgimiz var az çok ama İslami hayatımız yok. Mesela İslam geldiğinde sabah ve akşam Miraç gecesine kadar İkişer rekat namaz var. Miraç gecesinde 5 vakit olacak biliyorsunuz. Ama oraya kadar sabah ve akşam vahiy ile beraber namazda geldi. Şimdi İslam'a giren aynı zamanda namazı da oluyor. Hatırlarsanız eğer çok önceki yıllarda uzun soluklu Hazreti Musab bin Umeyr'i paylaşmıştım sizlerle. Musab bin Umeyr'in annesi çok katı bir müşrikti. Oğlunun İslam'a girdiğini ona ispiyon ettiklerinde ve Hazreti Musab da evine geldiğinde annesinin sorduğu soru şöyleydi. Ya da şöyle değildi diyeyim. Oğlum ben bir şey duydum. Sen İslam'a girmişsin doğru mu? Öyle sormuyor. Musab diyor. Namaz kıldın mı? Soru buydu. Ben bunu o zaman çok genişçe işlemiştim. Namaz kıldın mı? Namaz kıldın mı demek İslam'a girdin mi demekti. Yani herkesin göreceği İslam'ın bizim üzerimize yansıyacağı ilk ibadet buydu. Henüz başta olduğu için işte zekattı, oruçtu, hacdı onlar daha gelmemiş. Ama namaz vahiy ile beraber gelen tek ibadettir. O yüzden İslam'a girdin mi diye sorulmaz, namaz kıldın mı diye sorulur. Hatta yine ilk zamanlarda gelen vahiyde ayeti kerimelerde cennetlik cehennemlikler konuşturur Cenab-ı Hak ayetlerde. Ve cennetlikler sorarlar cehennemliklere, sizi bu ateşe sakar diye geçiyor kelime olarak sakar. Sizi bu sakara ateşe sokan neydi? Onlar derler ki biz namaz kılanlardan değildik. Yani Müslüman değildik demek. Ayette böyle geçer. Sonra diğerleri geliyor ama biz namaz kılanlardan değildik derler. Bu nedir? Her Müslüman namaz ile Müslümandır. Namazı olmayanın dini olmaz demiyorum ama din diye bir şey elinde kalmaz diyorum. Bakın bunlar bu zorlukları çekiyorlar. Her türlü sıkıntıya katlanıyorlar. Ancak Allah'ın emrinden asla taviz vermiyorlar. Bugün evlerimizde çocuklar biraz büyüsün. Ya okulları vardı, yok şuydu, yok buydu diye iki şeyi ihmal ediyoruz. Erkekler için de, kızlar için de ihmal ettiğimiz namaz birincisi. Artı bir değer var kızlar için, kılık kıyafet. Okullarda bu şekilde gidiyor çocuk. Ve işin de garibi üstelik artık kılık kıyafet de okulda sıkıntı yok. İstediği gibi giyinebiliyor. Ama aile nasıl alışmışsak küçükten bu yana çocuk liseyi bitirince kadar açık okuyor. Üniversiteye gelince daha toparlayamıyorsunuz. Yani niçin bu çocuk yani 7-8 yaşına gelince bu kız örtünmeye başlamıyor? Hatta küçükken ufak ufak alışsa. Yok. Şimdi kıyafet de yani gene ilk gelen ayetler arasında ama çok ayrıntılı ayetler, cilbab dediğimiz ayetler Medine döneminde gelecek. Ama İslam, çünkü namazı emreden İslam, namazdaki kıyafeti söylüyor önce. Sonra bu kıyafet dışarı çıkınca nasıl olması gerektiğini söylüyor. İlk bu da var yani. Müslüman, İslami bir hava içinde, hayat içinde olacak. Şimdi bunlar İslam'a giriyorlar. Bunların İslam'a girdiği genelde namazda yakalanınca anlaşılıyor. Kaldı ki gözlerine batmayalım diye, kavga gürültü olmasın diye, sıkıntı çekmeyelim diye bunlar Kabe'nin yanında değil, Mekke'nin dışına tenha yerlere gidip oralarda namaz kılmaya çalışırlardı. Oralarda namaz kılmaya görülmemeye çalışırlardı ama namaz insanları değiştiriyordu. Değişince, iyi yönde değişince, yani insanların böyle iyi olmayan insanlar sizin iyi yönünüzü göremezler. Bu hep böyledir yani. İyi yönü olmayanlar, iyi bakışı, iyi düşüncesi, iyi gönlü olmayanlar sizin iyi yönünüzü göremezler. Ondan onu beklemeyin. Sonra üzülürsünüz. Ama siz iyi olun, iyi durun, iyi görünün demiyorum. İyi görünmek doğru değildir, iyi olmaktır doğru olan. Ya olduğun gibi görün ya da göründüğü gibi ol sözünün ne kadar meşhur olduğunu bilmeyeniniz yoktur efendim. O yüzden burada İslam'a girer girmez yapmaları gereken ilk amelin namaz olduğunu ve namazdan dolayı bunların İslam'a girdiği anlaşılınca baskı başlıyor. Çok ciddi şekilde sıkıntı çekiyorlar, öyle ki yani Ubeydullah'ın karısı Mekke liderlerinden biri olan Ebu Sufyan'ın kızı olduğu halde. Yani Ubeydullah, Resulullah'ın halası Umeyme halanın oğlu Ubeydullah, Mekke liderlerinden Ebu Sufyan'ın damadıdır. Buna rağmen çok ciddi sıkıntı çekerler. Baskılar gün geçtikçe artar. İslam'dan dönmesi için her şeyi yaparlar. Sonu gelmez sıkıntılar, zorluklar, biri biter, diğeri başlar. O kadar ki hep aynı cümle mecburen kullanıyoruz. Mekke'yi Müslümanlar için yaşanılamaz bir hale getirirler. Biliyorsunuz Peygamberimiz Aleyhisselam'ın tavsiyesiyle Habeşistan hicretleri başlayacak. Birinci hicret, ikinci hicret diye başlayacak. İşte bu ailede aynı şekilde Habeşistan'a hicret edecek. Habeş hicreti esnasında yolda da çok şeyler yaşanacak. Ama üzerinde durulması gereken bir şey, Müslüman hayatının tamamına İslam'ı yansıtmak durumunda olduğundan zorluklar, problemler, sıkıntılar karşısında yakınan, öf pöf eden değil, Allah'tan sabır dileyendir. Sabredebilmesi için de ibadete sarılması lazım. Medine döneminde gelecek olan Bakara suresi. Mekke'de de sabır ayetleri var ama burada namazla beraber işlendiği için onu söyleyeyim. Çoğunuzun belki ezbere bildiği Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenüsteinu bis sabri ve salah. Ayet buydu Bakara'nın. Ya eyyühellezine amenüsteinu bis sabri ve salah innallah. Burada ey iman edenler, sabır ve namazda Allah'tan yardım isteyin. Ya eyyühellezine amenüs bis salah. Sabır ve namazla. Yani sabrımızı destekleyen, bizi sabırlı tutan kıldığımız namaz. Eğer namaz bizi sabırlı hale getirmediyse tam kıvamına gelememiş demektir. Şimdi aklınıza şu gelebilir, hocam madem öyle namaz kılıyor bunlar, sabırları kıvamına geliyor, niçin o işkencelere, eziyetlere katlanmıyorlar da Habeşistan'a önce sonra Medine'ye gidiyorlar diye soru akla gelebilir. Ancak şöyle bir şey var. İslam'ın böyle her türlü çileye içine girin, çileyi çekin diye bir emri yoktur. Yapmanız gerekeni yaparsınız. Neyle sorumluysak onu yaparız. Başımıza gelene sabrederiz. Baktı ki olmuyor, yürümüyor. içinde bulunduğumuz yeri terk ederiz. Çünkü ayet-i kerimelerde kıyamet günü Cenab-ı Hak bizi hesaba çektiğinde, hani namazın diyelim, madem konu namazdan geldi, bir de örtü diyelim, kılık kıyafetten geldi diyelim. Ne diyeceğiz? Ya Rabbi, işte sen de biliyorsun, müşrik toplumu içinde yaşıyordun, veyahut da bugüne getirirsek toplum işte şöyle dinsizdi, böyle ateistti, böyle kötüydü, şöyle kötüydü. O yüzden namazda kılamadım, örtüm de yoktur, böyle uyudum dediğimiz zaman böyle öldüm diye. Allah-u Teala, ha öyle mi, sen çok çekmişsin, hadi bakalım seni bağışlıyorum, cennete git diyecek mi yani? Ayet açık, kaç yerde geçiyor. Yeryüzü o kadarcık mıydı? Terk etseydin ya, hicret etseydin ya, orayı terk edip gitseydin ya diye çokça ayeti kerime var. İşte Peygamberimiz Aleyhisselam bu ayeti kerimeler ışığında ashabına Habeşistan dedi. Habeşistan'a gittiler. İki kez biliyorsunuz Habeş hicreti oldu. İkisinde de Ubeydullah'ı hanımıyla beraber görüyoruz. Ancak birinci hicrette çok fazla ayrıntıyı bilmiyoruz. İkinci hicrette artık orada kalacaklar uzun zaman. Bunu görüyoruz. Habeşistan'a gittiler. İşte Hazreti Cafer bin Ebu Talip kafilenin başındadır. Necaşi ile görüşmeleri, tartışmalar var. Birçok şey, bunlara hiç girmiyorum. Şimdi burada bu ders biraz farklı kıymetli dinleyenlerim. Çünkü ailece karı koca, henüz çocuk yok, daha yeni evliler zaten. Ailece vatanlarını terk edip başka bir yerde yurt tutmaya çalışan insanların durumu. Biraz daha ifadeyi açayım. Gayrimüslim ülkede Müslüman kalmanın gayretleri. Burada bunu görürüz. Ve bunları karı koca, şu an sadece Ubeydullah'la hanımı Remle'yi görüyoruz ailece. Efendim, ailece Habeşistan'a hicret ediyorlar. Sade bunlar değil. Yani ikinci hicrette 75-80'i geçecek. Sonra katılımlar, işte geri gelenler, gidenler, gelenler, gidenler, gelenler, yuvarlak 130 kişi civarında Habeşistan'a gidenler olacak. Ancak bu 130 kişi içerisinde efendim orada devamlı kalanların sayısı, yani 12-13 sene kadar kalacaklar. Oradan Medine'ye çünkü gelinecek. Uzun hikaye bu. Yuvarlak olarak 12-13 sene orada kalınacak. Ancak bunlar o kadar kalamayacak. Niçin? Şimdi onu göreceğiz efendim. Daha doğrusu Ubeydullah o kadar kalamayacak. Hanımı Remle kalacak. En çok kalanların başında bu kadın geliyor. Ve bu kadını biraz sonra bir künye kullanınca, ha o mu diye hepiniz tanıyacaksınız. Remle diyorum ısrarla. Çünkü Remle ismini fazla bilmiyorsunuz. Remle binti Ebu Sufyan. Evet, Habeşistan'a gidiyorlar. Orada bir hicret hayatı yaşanıyor. Habeşistan'da. Efendim, öyle çok da kolay değil başka bir ülkede yaşamak. Yani öyle Mekke gibi baskı yok ama bütün gözler, göz baskısı var. Yani herkes size bakıyor. İlk defa Müslüman görüyorlar. Yani o Habeşistan çok üzerinde durulması gereken bir şey. Ben o kadar bunun üzerinde durdum ki müstakilen bir kitap halinde Gayrimüslim Ülkede Müslüman Duruşu diye kitap yayınladım. Koca kalın bir kitap. Yıllar önce. Niçin? Avrupa ülkelerine çok gidiyorum. Hristiyan ülkelere çok gidiyorum bazı yerlere. Oralarda kardeşlerimiz çok farklı problemlerle karşı karşıya kalıyorlar. Bunların çözümünde İslam ne diyor? Onları sahabe hayatı örneğiyle vermeye çalıştım. Aynı şekilde kendi ülkemizde mesela hangi sitede oturuyoruz, bir binada oturuyoruz, mahallede oturuyoruz diyelim. Ama böyle İslami duruş yok. Yani olumsuz bir durum var. Sürekli çocuklarımız zarar görüyor. Böyle bir oturmanın manası yoktur. Orayı terk edip başka bir yere taşınmak durumundayız. Hocam, kolay mı sanıyorsun? Tabi kolay değil. Hiçbir şey kolay değil. Yani talip olduğumuz cennet yani. Cennete talipsek o da ucuz değil. Bedava değil yani. Bir bedel ödeyeceğiz. Habeşistan'a gidince bir süre sonra, tam tarih bilmiyoruz, muhtemelen en fazla bir sene. Yani tam elimizde, kaynaklarımızda bir tarih verilmiyor. Güzel bir hadise yaşanıyor. Bu ailenin, Ubeydullah Remle çiftinin bir kız çocukları dünyaya geliyor. Atlamadan söyleyeyim, Resulullah'ın amcalarını ve amca çocuklarını görürken Hazreti Cafer'den bahsetmiştik. O da ailece gitmişti. Aynı günlerde değilse aynı gün aynı saatte, ama demek bir hafta içinde onun da bunların da birer çocuğu dünyaya gelecek. Ubeydullah Remle çiftinin kızı dünyaya gelecek. Adını Habibe koyacaklar. Hazreti Cafer'le hanımı Hazreti Esma'nın da bir oğlu dünyaya gelecek. Adına Abdullah koyarlar. Bu ikisi Habeş ülkesinde dünyaya gelen ilk çocuklardır. Kız Habibe, erkek eden ise Abdullah. Ubeydullah Remle'yi anlattığımız için Hazreti Cafer kısmını daha önce görmüştük amcalarında. İlk kız çocuğu dünyaya gelir. Efendim Habibe adını verirler. Bu gerçekten Habeş muacirleri için bir çiçek, bir gül olur. Her çocuk bir çiçek, bir güldür. Her çocuk bir çiçek, bir gül. Güle gül muamelesi yapmak gerekir. Dikkat edin lütfen. Çocuklar, hadis-i şerifte bütün çocuklar, yani İslam fıtratı üzere doğar. Sonra onun annesi babası Hristiyan, Mecusi, Yahudi, Hristiyan, müşrik yapar. Doğuyor çocuk ve orada onları çok sevindiriyor. Bir yabancı ülkede doğan çocuğa ufak tefek kendi aralarında bir şeyler yapıyorlar. Hemen gider girmez değil, en az bir yıl olmuş. Şimdi konu komşu edinmişler. Yani artık onlarla içli dışlı olmuşlar Habeş halkıyla. O ayrıntıya girmedim. Ona biraz sonra biraz daha gireceğim. Dolayısıyla böyle bir bebek dünyaya gelince, işte biz düşünün, komşumuz mesela diyelim, aynı sitede oturuyoruz, apartmanda oturuyoruz, mahallede. Hani gideriz hayırlı olsuna, değil mi? Onlar da geliyor hayırlı olsuna. Öylece doğan çocuğa nasıl muamele yapılacağını yabancı ülkede ilk kez orada görüyorlar. Ancak kaynaklarımızda nerenin yapıldığına ilişkin rivayetler olmadığı için o bildiğiniz şeyleri anlatamıyorum. Yani onları anlatamıyorum. Bunlar bu sevinci yaşarken, az önce belirttiğim gibi, Hazreti Cafer'le Esma çiftinin de Abdullah adlı oğulları dünyaya geliyor. Bu da bir diğer gül. Bu iki gül Habeş ülkesinde ailelere ve bütün muhacirlere apayrı bir muhabbete vesile oluyor. Efendim, peygamber ve vatan hasretiyle yanıp kavrulan Habeş muhacirleri bir araya gelip sohbet halkalarıyla muhabbet devşirerek hayatta kalmaya çalışıyorlardı. Habeş ülkesinde bu arada çok güzel değişiklikler oluyordu. Bir yere gittiğimiz zaman nasıl ki midemizde gidiyoruz, yani acıktığımızda bir şey yemek zorundayız, aynı şekilde kalbimizde de gidiyoruz. Yani zikretmek zorundayız, namaz kılmak zorundayız, Kur'an okumak zorundayız, İslami duruş ortaya koymak zorundayız. İşte Habeş muhacirleri bunu bize en güzel bir şekilde gösteriyor. En güzel örneğin, güzel örnekleri olarak arz-ı endam ediyorlar Habeş ülkesinde. Evet efendim, Peygamber Aleyhisselam'ın halalarından biri olan, daha önce de anlatmaya çalıştığım, üzerinde durduğum Umeyme halanın oğullarından biri Ubeydullah bin Cahş'ı görüyoruz. Ailece Habeşistan'a gitmişlerdi. Şimdi, İslam tarihinde tek örnektir şu anda sizlerle paylaşacağım bu sahne. Aslında uzundur. Az önce ifade ettiğim gibi, gayrimüslim ülkede Müslüman duruşu diye yayınladığım kitapta bu sahneyi genişçe anlattım. Ancak burada Peygamber Aleyhisselam'ın halalarını, eniştelerini, hala çocuklarını ayrıntılı değil, ama en azından biraz daha yakından tanımak için ayrıntıya yakın anlatmaya çalışıyorum. Ama ayrıntı bu kadar değil. Şimdi burada da aynı problem var. İslam tarihinde tek örnektir. Ve çok zorlanıyorum konuşurken ve aynı zamanda da korkuyorum. Yani kendim için, aile efradım için, yeğenlerim için, torunlarım için, hepimiz için. Niçin? Şimdi onu görelim. Bazen etrafımızdakiler bizi anlamazlar. Bu eşimiz de olur, çocuğumuz da olur. Eş derken de sadece hanım düşünmeyin. Hanım için erkek, erkek için hanım. Bizi anlamazlar gerçekten bazen. Ama hiç şunu düşünmeyiz, acaba biz onu anlıyor muyuz diye. Unutmayalım, ne kadar bizi anlamıyorlarsa, samimiyetle söyleyeyim, o kadar biz de onları anlamıyoruz. Çünkü onların tuttukları yol farklı. O farklı olduğu için karşındaki şahıs yanlışını görmez. Doğru yaptığını düşünür ve senin tepkine karşı da kırılır. Böyle bir şey yaşandığı için de ailede sürekli sorun olur, problem olur aile içerisinde. İşte şu anda burada böyle bir soruna geldik. Ama burada sorunu yaşayan Ubeydullah. Onu çözmeye çalışan, aileyi ayakta tutmaya çalışan Remle. Peki nasıl oluyor bu? Önce şunu hem ifade edeyim, buraya kadar söylemedim. Geçi bir ara kelime ağzından kaçtı ama biliyorsunuz Araplarda genelde o gün, bugün bilmiyorum, çocuklar dünyaya gelince ilk çocuk onlar için künyeye vesile olur. Mesela Resulullah Aleyhisselam'ın künyesi Ebul Kasım'dır. Ebul Kasım, Kasım'ın babası. Yani ilk çocuğu Kasım, Ebul Kasım diye künye aldı. Ama şöyle anlamayın, her Ebu deyince bir çocuğu var. Mesela Ebu Bekir radıyallahu anh, hepinizin sevdiği sahabe. Onun Bekir diye bir oğlu yoktu. O isim ona. Yani ama genelde mesela Ebu Talip. Ebu Talip'in Talip diye oğlu var. İlk oğlu Talip, Ebu Talip. Şimdi bunların adını Habibe koydukları bir kız dünyaya geliyor. Baba ne oluyor? Ebu Habibe. Anne ne oluyor? Ummu Habibe. Böyle artık. Ben bazen şimdi bundan sonra Ummu Habibe diyeceğim. Bazen de Ummu Habibe Remle beraber ifade edeceğim. Yani asıl adı Remle ama Habibe kız dünyaya gelince Ummu Habibe, Habibe'nin annesi. Peki kıymetli dinleyenlerim, Ummu Habibe radıyallahu anha size neyi hatırlatıyor? Bu ismi tanıyorsunuz. İşte bu isim daha sonra göreceğiz. Bu ismi tanıyorsunuz. Ve bu çoktan çok daha kıymetli hanım sahabelerimizden biridir. Ummu Habibe Remle. İşte bunlar artık bir sene geçti, iki sene geçti, üç sene geçti, rakam veremiyorum. Kızlarıyla beraber başka bir ülkede yaşamaya çalışıyorlar. Muhacir arkadaşlarıyla çok sık bir araya gelip mümkün mertebe birbirinden kopmadan sohbet halkalarını sürekli canlı tutarak, bu çok önemli. Yabancı bir ülkede ya da olumsuz bir mahallede yetişiyorsanız çocuklarınıza baştan sahip çıkacaksınız. Hocam nasıl yapacağım? İşte küçük günden itibaren evde, yani çok ben görüyorum, hiç yok neredeyse yani. Bir aile günümüz yok ya evlerimizde. Bir aile günümüz yok maalesef. Yani bir bebek doğdu, bir tane çocuk var şu anda, o da bebek, bir şeyden anlamıyor. Haftada bir gün aynı günümüz olsun, böyle eş, iki eş, karı koca bir muhabbet etsinler. Bebek de orada otursun. Yani kucağında olsun. Onu uyusunlar. İşte sevsinler. Bu arada işte bir iki bir şey, biraz Kur'an okusunlar, bir şey etsinler. Çocuk bunları duysun. Ufak ufak bir şeyler demeye başladı. Devam. Artık yürümeye başladı. Küçük küçük konuşmaya başladı. İlk öğrendiği kelimeler Allah olsun, peygamber olsun, anne olsun, baba olsun, sevgi olsun, muhabbet olsun, saygı olsun. Bunları da görsün çocuk, böyle büyüsün. Böyle büyürse çocuk evde, yani evin ferdi olan çocuk belli bir yaşa geliyor. Adeta evde isyankar bir tip olarak yetişiyor. Sebebi kim? Tamam, okulun kabahati var, sokağın kabahati var ama ailenin kabahati yok mu hiç? Evde bir aile günü olması gerekiyor. Bizim eksiğimiz bu kıymetli dinleyenlerim. Evimizde aile günümüz yok. İşte şimdi onu oraya geliyorum. Bunlar hep beraber muhacir arkadaşlarıyla, yani neredeyse haftanın her günü, neredeyse her zaman değil bu. Mümkün olmuyor böyle bir şey. Sık sık bir araya gelip gelen vahiyleri değerlendiriyorlar, okuyorlar, ona göre yaşıyorlar. Peygamber aleyhisselam yeni hükümler girdikçe Habeşistan'a gönderiyor. O ayrıntıya girmiyorum. Ancak aile içinde de, her aile kendi içinde de sohbetler yapıyor. Yani karı koca gelmiş de veyahut da iki kardeş gelmiş veyahut da bekar çok var. İşte bekarlar bir araya geliyor ve sohbetler yapıyorlar. Bunlar da sohbetler yapıyorlar. Belli bir zaman geçtikten sonra Ubeydullah'ın ilk olumsuz cümlesi ağzından dökülüyor. Şimdi nasıl ifade edeyim bilmiyorum. Ben o cümleyi açtım, kaynaklardan buldum, yazdım, okuyorum. Böyle evde karı koca beraberler. Çocuk artık uyuyor mu uyanık bilmiyorum. Diyor ki Ubeydullah, halasının oğlu, Resulullah, ben çok fedakar bir insanım. Ben çok fedakar bir insanım. İşte bu cümle şeytana köle olmamızı hazırlayan bir cümle. Ben dediğimiz an şeytan devreye girer, melekleri geri çekilir. Ben çok fedakar bir insanım. Allah yolunda hicret ettim. Vatanımı terk ettim ben. Vatanımı terk ettim Allah yolunda. Gerçek Müslüman benim. Ben şöyleyim, ben böyleyim. Hanımı Ummu Habibe Remle, sen ne diyorsun öyle? Ne demek ben? Biz beraber gelmedik mi? Senin kardeşlerin de Müslüman. Benim evden tek benim Müslüman. Ben neler çektim, bir şey dedim mi? Ne demek ben şöyle fedakarım, ben böyleyim, ben böyleyim. Beraber vatanı terk ettik biz. Kaldı ki bu da bizim yaptığımız birilerine bir iyilik değil. İslam'ın emri böyle. Buraya geldik, burada yaşamak durumunda kaldık. Ben olmaz. Sakın ha, bir daha duymayayım. Sen bana karışma diyor. Ben inancım uğruna vatanı terk ettim. Ben şöyleyim, ben böyleyim. Benlik girdiği an birçok şey bizden çıkar. Alakası yok belki ama ben hep böyle istiyorum ki her sohbette aileyi araya sokayım. Hep aile olsun. Gerçi bunlar aile şu anda. Araya sokmaya gerek yok. Yani ben anlayışlıyım, eşim de anlayış yok. Ben şunlar yapıyorum, o bir şey görmüyor. Onu çok diyoruz değil mi? Hepimiz diyoruz. Gelin bunu demeyelim daha. Çünkü zaten yeterince yıpranmışızdır. Bu bizi daha çok yıpratır. Benliği bırakalım. Allah-u Teala bana böyle bir eş nasip etti. Buna sabredeyim. Efendim, bunun da beni anlayacağı kıvama gelmesi için gayret göstereyim. Sabredersin, gayret gösterirsin. Erkeksen hanım, hanımsan erkek, tık yok, hiçbir şey anlamıyor. Anlarsın ki imtihanın ağır. Burada bir şey var. Çünkü Ubeydullah ne kadar kaliteli ise Ummu Habibe Remle o kadar kaliteli. Kaldı ki en büyük sıkıntıyı da hanımı çekiyor. Çünkü liderin kızı İslam'a girince diğer liderler ağır baskı yapıyorlar. Dolayısıyla daha büyük zorluk çekiyor Ummu Habibe Remle. Ve vatanını terk edip buraya geliyorlar. İşte Ubeydullah ilk kez benlik gütmeye başladı. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Hizmet ve fedakarlığına riya karıştırdı. Ya ben şöyle yaptım, ben böyle yaptım. Birilerine anlatmaya başladı. Ben şöyle yaptım. Tevazudan gösterişe göçtü. Tevazu yerine gösteriş başladı. Kendinden başkalarını beğenmemeye başladı. Bakın basamak basamak gidiyor adam. Burada elden giden erkek olduğu için hanımlara şu anda seslenmiş oluyorum. Adam elden gidiyor ve kadın da bu adamı tutmaya çalışıyor. Şimdi dedim ya, ısrarla söylüyorum aile günümüz olsun diye. Hatta günlerimiz, yani haftanın 7 günü var. En az 2 gün aile günü olamaz mı? Olmadı bir gün olsun. Bir gün çok az tabii de en az 2, hatta mümkünse 3. Ne demek? Yani gündüz veya akşam. Yani çocuklarımızın da müsait olduğu, iki eşin, karı koca ikisinin de müsait olduğu, ona göre bir ailece bir karar verip istişare ederek, diyelim işte pazartesi akşamları, perşembe akşamları mesela, bir de pazar günü ikindi sonrası vesaire mesela, aile günümüz olsun diye gün yaptınız kendiniz. O gün bütün telefonlar o saatte, bir saat telefonlar dahi kapatılıyor. Böyle bir araya geliyoruz. Efendim yarım saati muhabbet, havadan sudan veya 15-20 dakikası, sonra bir ayeti kerime, bir hadisi şerif, efendim sahabeden bir tablo, yani bizi birbirimize yaklaştıracak, birleştirecek inancı öğrenme gayreti. Böyle bir şey okuruz. Bazen ilmihalden bir şey böyle. Bunu yapsaydık, yapabilseydik, çocuklar da böyle büyüseydi aile içinde çok farklı şeyler olurdu. Ama şimdi şu anda duyar gibiyim sizi. Hocam bizden geçti artık. Çocuklarımız büyüdü. Artık daha bizi dinlemiyorlar. Tabii. Çocuklar büyüdükçe elinizden kayar. Başkasının isteklerine daha çok dönerler. Anne babayı beğenmemeye başlarlar. Öyle oluyor zaten. Çünkü baştan kaybettin sen. Bunu kabullen ve çocukların için dua et. Ya Rabbi çocukları İslam üzere et. Ya Rabbi onlara itaat et diye. Yani beni saysınlar değil. Benlik dua etme. Ya Rabbi çocuklarımızı İslam üzere eyle diye bir yandan gayret göster. Şimdi bakın dikkat edin. Benlik gitmeye başladı mı? Başladı. Hizmet ve fedakarlığına riya karıştırdı mı? Karıştırdı. Vatanını terk etmeyi çok böyle göze batar gibi söyledi. Yetmedi. Öbürlerinin Müslümanlığını beğenmedi. Gerçek Müslüman benim dedi. Şuyum buyum dedi. Beğenmedi kimseyi. Tabii böyle olunca yani beğenmediğin, sevmediğin birini dinlemezsin ki. Onun sözleri, sevmediğin birinin sözleri, beğenmediğin birinin sözleri sana batar. İyi şeyler söylese bile sana hoş gelmeyecektir. Çünkü sevmiyorsun. Ama sevdiğin zaman, sevdiğin insanın sözleri insana güzel gelir. Uyarıları güzel gelir. Ben bazen böyle çok mektup da alıyorum. Eskiden mektuplar vardı. Şimdi mesajlar geliyor, mailler geliyor. Efendim işte bu radyo programlarından sonra. Genelde böyle aile konularına girersem çok güzel şeyler alıyorum elhamdülillah. İşte hocam işte şöyle istifade ettik falan. Keşke bunları daha önce bilseydik işte. Keşke daha önce. Dedim keşke demeye mana yok. Ben bunlara genelde cevap veremiyorum. Çok az kişilere ancak dönüş yapabiliyorum. Herkese mümkün değil cevap veremem. Şundan dolayı bunu söylüyorum. Aile bütünlüğünün bozulmaması lazım. Ben ısrarla diyorum ki biz yani ben şimdi benle konuşayım. Ben eşime karşı kırıcı olmayacağım. Ben çocuklarıma karşı kırıcı olmayacağım. Ben eşime karşı yapıcı olacağım. Ben çocuklarıma karşı yapıcı olacağım. Ben iyi olacağım desek ve buna gayret gösterirsek bu benlik değil. Ben iyiyim dersek benlik olur. Ben çok iyiyim, hanımda iş yok. Ben çok iyiyim, kocamda iş yok. Ben çok iyiyim, çocuklarda iş yok. Ben deneyeceğiz. Çocuklarıma karşı iyi olacağım, hanımıma karşı iyi olacağım, hanımsam kocama karşı iyi olacağım diyeceğiz. Böyle gayret göstereceğiz. Aile sohbetleri, sonra gruplar oluşturup sohbetler yapacağız. Bunsuz olmaz. Yani böyle bizim gönlümüzü, ruhumuzu okşayacak, canlı tutacak sohbetlere ihtiyaç var. Ve ailelerin neredeyse %95, belki 96, 97 bilmiyorum. Böyle aile sohbetleri yoktur. O zaman bu aile çöker, çözülür. Yani çöker, çözülürden maksat illa boşanma olur demiyorum. Ama böyle artık karşılıklı idare etmeye başlarsınız. Birbirinizi sevmezsiniz daha yani. Sevemezsiniz. Birbirinize güzel yanlarınız olmaz artık yani. Güzel görünmez birbirinize. Her hareketi kaba olur, itici olur. Ama sevince problem olmaz. İşte bu sevgiyle yaşamak gerekiyor. Burada biz bunu görüyoruz. Ama burada benlik güttüğü için Ubeydullah kaymaya başlıyor. Ve o Mekke'deyken Habeşistan'a yeni geldiğinde o sohbetleri iple çeken, muhabbetle dinleyen adam sohbetlerden sıkılmaya başlıyor. Evet, o yüzden evimizde şimdiye kadar böyle bir şey yapamadıysak, bu dersleri dinleyip yapmaya kalkıştığınızda en fazla 15-20 dakika yapın, yavaş yavaş artırırsınız. Böyle bir aile gününüz olsun ama çocuklarınızın da eşinizin de sıkılmayacağı şeyleri bulmaya çalışın. Öyle başlayın. Yani bir ağzına tattırın, bir ağzına, bir dudağına, diline bir baldan, şekerden sürtün, tatlıdan sürün biraz. Yalanmaya başlasın. Yalanmaya başladıktan sonra olur. Şimdi hamdolsun çok güzel dinleyici kitlemiz var elhamdülillah. Özellikle bu derse karşı çok farklı ilgi var. Neden? Sahabenin güzelliğini gördüler ve takip ediyorlar. İşte saatinde takip edemezse internetten tekrar dinleyenler var. Ben çok alıyorum mesajları. Hatta bazen şaşırıyorum, yanlış ifade kullanıyorum. Uyarı da geliyor bana. Hocam şu ayeti böyle okudunuz, böyle değil miydi falan diye bakıyorum. Doğru söylüyorlar. Bunları da ifade ediyorum tekrar. Şimdi dikkat edin. İnsan kendi yakınlarından hoşlanmayacak. Onları sevecek. Hoşlanmak yetmiyor. Sevgiye ihtiyaç var. Bunun mayası sevgidir. Saygıya ihtiyaç var. Anlayışı beraberinde getirir bu. Ondan sonra her şeyi eşinde bulan, her şeyi çocuklarında bulan, her şeyi anne babasında bulan bir aile oluşur. Hocam oluşmuyor. Abi, ya ben sıkılıyorum diyor çocuk veya adam veya kadın. Ubeydullah ne diyor? Bunlar beni tatmin etmiyor. Benlik güttü ya. Unutmayalım, benlik güttüğümüz an içimize muhabbet alınır, alındı işte. Ya da alınmaya başlandı diyelim. Bunlar beni tatmin etmiyor. Önce sıkıl diyor, sıkıldığını belli ediyor az çok ama saklanmaya da çalışıyor. Ama bunlar beni tatmin etmiyor deyince, efendim, yapılan konuşmaları, sohbetleri eleştirmeye başlıyor. Sıkıldığını söylüyor. Ve önceleri tek tük sohbetleri aksatıyor. Aksatınca ilgisi de kalmıyor. İlgisi kalmaca sohbetlere gelmemeye başlıyor. Zaman içerisinde yavaş yavaş yavaş kayıyor. Artık hiçbir sohbete katılmıyor. Hem aile sohbetinde yok hem de arkadaşlarla sohbetlerde yok. Yok, adam gidiyor. Kopuyor, ayrılıyor. E şimdi gönüller ayrıldı mı orada beden fazla olur. Beden de gönlle beraber çıkar gider. Peki nasıl oluyor bu? Niçin Ubeydullah neden kaymaya başladı? Bir yandan Resulullah'ın halasının oğlu, bir yandan Mekke liderinin damadı. Efendim, güzel cici bir kızı var Habibesi. Hanımı melek gibi bir kadın. Bu adam ne istiyor? Bu adam ne istiyor? Allah-u Teala bazen işte bizi böyle imtihan eder. O yüzden işte buyurun size imtihan tablosu. E şimdi sohbetleri, aile sohbeti yok zaten. Bıraktı onu. Diğer sohbetlerde tek derken tamamen çıktı. Ben bunu şuna benzetiyorum kıymetli dinleyenlerim. Aranızda dizi filmleri izleyeniniz vardır muhakkak. Ben dizi izleyin, izlemeyin demiyorum. Ama bazı böyle tarihi dizileri işte Fatih gibi işte bir şeyler Abdülhamit daha önce oynamıştı mesela. Biz de onları izledik yani iyi kötü. Şunu diyeceğim ben ama sözüm yanlış anlaşılmasın. Yani Adem Hoca dizi izleyin diyor demeyin bana ama iftira atmayın sakın. Şuna benziyor. Mesela madem şu anda Fatih oynuyor, Fatih örneği vereyim. Fatih dizisini efendim böyle bir dizi çekiliyor diye haber aldınız. Merakla beklersiniz diziyi. Fatih'e bir ilginiz varsa onu söyleyeyim. Az çok malumatınız varsa merakla beklersin. Ne zaman giriyor vizyona, ne zaman oynuyor diye bu diziyi takip edersiniz. Oynamaya başlar. İlk bölümden itibaren kaçırmadan izlersiniz. Hasbelkader o gün bir işin çıktı, şu oldu, bu oldu. İnternetten izler, kaçırmazsınız. Diyelim toplamda bir yuvarlak rakam kullanayım. 30 bölüm olsun. Yani devam ediyor da 30 bölüm diyelim geçti. Yani izledin. Sen 30 bölümü de izledin. Şimdi dikkat edin. Arkadaşın var senin. O da biraz yoğun. Devamlı izleyemiyor. Parça parça izliyor. 30 bölümden en fazla yarısını ancak izlemiştir. Şimdi hanginiz daha iyi anlarsınız diziyi? Siz daha iyi anlarsınız. Çünkü o yarısını izlemedi. Yani şurada şu oldu, burada onları bilmiyor. Bir diğeri düşünün, çeyrek izlemiş. Birkaç bölüm yani. O 5-6 bölüm izlemiş. O yarım anlayan kadar anlamaz. Daha da düşer ve sizin kadar zevk almaz diziden. Siz böyle biliyorsunuz ne olduğunu ve bekliyorsunuz haftasını, saatini, onu izleyeyim. Ona göre kendinizi ayarlıyorsunuz. Hiç izlemeyen ise ilgi bile duymaz. E diyelim misafirliğe gittiniz veya da estağfurullah gitti demeyen geldiler olsun. Sizin o dizi gününüz, o saatte dizi var. Millet geldi, oturdu. Şimdi televizyonu açsanız bir türlü, internete girseniz bir türlü, misafirler var falan. Ama merak ediyorsunuz ne oluyor, ne gidiyor, şu olmuştu, böyle olmuştu. Bir yandan gözünüz ekranda falan böyle. Onlara bakarlar, bu ne biçim şey ya, ne anlıyor bundan derler. Sohbetler diziler gibidir. Hangi bölüm, ne kadar bölüm izlenmediyse ilgi o kadar olmayacaktır. Diziye benzetin. Yani dizinin tamamını izleyin, yarısını izleyen, çeyreğini izleyen, hiç izlemeyen. Bunlar bir araya geldiğinde siz o konuşurken diziden öbürleri sıkılır bundan. İzlememişler ya. Ekrana bakar böyle, aman de Onunla bir şey ilgi vermez. Ama sen orada bir karakter çıkınca, o çıkınca, bu çıkınca kimin ne olduğunu biliyorsun. Heyecanla izlersin. Hayatımız bir dizidir. Bütün sahabeler birer dizi kahramanıdır. Her ayeti bir dizi düşünün, bölüm bölüm. Bunların ne kadar çok izlediyse, takip ettiyse o zevki verecektir. Sohbetler bilgi yükleme değil, muhabbet paylaşımıdır. Okursunuz, bilgi sahibi olursunuz. Muhabbeti paylaşamadık. Muhabbet paylaşımı olursa problem çözülür kıymetli dinleyenlerim. Muhabbet paylaşımı olmadığı zaman işte sıkıntı başlar. İşte burada dizi örneğini o yüzden verdim. Ubeydullah bin Caş aile içinden koptuğu gibi arkadaşlarından da, Müslüman arkadaşlarından da kopup başka yöne yönelmeye başlayınca Cenab-ı Hak da onun gönlünden o İslam sevgisini aldı. Unutmayalım, ne kadar İslam'ın içinde olursak İslam sevgimiz, İslam'ı yaşama arzumuz ve onu ondan haz duymamız o kadar artar. Ne kadar dışında kalırsak artık bize her türlü ibadetler de zor gelmeye başlar. Bu sohbetleri bu yüzden yapıyoruz. İşte Ubeydullah böyle bir kayış yaşamaya başladı. Hanımı Ummu Habibe Remle adamı İslam üzerinde tutmak için elinden gelenin üzerinde gayret gösterse de görünenin hiç de iyi olmadığını fark ediyor. Ağır bir imtihanla karşı karşıya geldiğini görüyor. Ancak bizim süremiz dolduğu için burada noktayı koyuyoruz. İnşallah haftaya devam etmek üzere. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum kıymetli dinleyenler.